Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 4. Kaset, 1. Yüz. Döndü. Ağır ağır, "Bak Nergisciğim," dedi. Durdu. Başını önüne eğdi, söyleyeceklerini aranıyor gibi. Sürdürdü yavaşça. "Bu yaşamımız bana göre değil, tedirginim." "Seni ben mi tedirgin ediyorum?" Nergis'in birden bir tepkiyle söyleyiverdiği bu sözlere aymış gibi Korhan başını kaldırıp baka kaldı bir süre. "Tutumum belki," dedi. "Daha çok içinde bulunduğumuz koşullar, şu yaşama biçimimiz, bir sonu olmalı bunun." "Her şeyin bir sonu var Korhancığım. Bunu nasıl bitirelim istiyorsun?" "Söylemeye gerek var mı? Seni seviyorum ben," diye ekledi Korhan yavaşça. Ağır ağır inen akşam karanlığında bir ürpertili titreşimle geldi Nergis'e son iki sözcük. "Seni seviyorum. Bilmiyor muyum Korhancığım? Ben ne diyeyim şimdi? Ben de seni se..." "Ne gereği var bunların?" Kalkıp sandalyeye oturdu. "Tedirginlikten kurtulmak için ne yapabiliriz?" dedi. "Bir yolunu bulmamız gerek." Ses çıkarmadı Korhan. Koyulaşan karanlıkta sessiz dalgın kaldılar bir süre. Yan bahçelerden birinden yanık, gülüç, Hakime Hanım türküsü geliyordu. Bodrum'un ekinleri erkenden bitti. Hakime Hanım kendisi intihar mı etti? Vah garip Hakime Hanım. Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Dizeleri de sinirini bozuyor insanın. Zavallı kadıncağız. Öyküsünü ayrıntılarıyla duymuştu birkaç kez. 50'lerde yargıç diye gelmiş bu kente. Tavşanlılı Mefaret Hanım. Aman nereden çıktı şimdi bu? Türküden. Yo, canım sıkıldı mı bu kentte? Hemen bu kadın hanım sanırım nedense. Kendini bana adamış gibi davranma bir. Çünkü aslında doğru değil bu. İkincisi, Korhan'ın sesi alacalı bahçenin yalnızlığı içinde batıcıydı. Şaşkın kaldı Nergis. Ben kendimi buna adamış gibi mi davranıyorum? İkincisi neymiş peki? Korhan duralamıştı gene. Nergis'ten gelecek tepkiyi kolluyordu sanki. Neymiş aslında doğru olmayan? Kendini bir şeye adamak. Seyrek de olsa insanların iştenlikle yapabildikleri bir şeydir dedi Korhan. Ama sen değil. Söze nereden gireceğini araştırır gibi bakındı Nergis. Suçluyor beni. Haklı mı yoksa? Niye, kime adayacakmışım? İyisin, çok iyisin dedi Korhan aynı batıcı sesle. Kötüsün dese başka etki mi yapardı? Şımarıksın ama. Nergis'in yanıtını bekler gibi sustu gene. Nergis de suskun kalmıştı. Ne diyeceğim? Bunu bana başkaları da söyledi. Hem de birkaç kez. Korhan'ın söylemesi önemli. Temelde bir yarık var aramızda demek. Beni sen şımarttın diyeyim mi şuna? Doğru değil ki. Diyelim haklısın dedi Nergis örtmeye çalıştığı bir titreklikle. İkincisi de gene biraz duraladı Korhan. Uzun ayrıntılı bir konuşmaya girecekti belki. Yineledi. İkincisi kaçaklığımız. Beni birilerinden kaçırıyoruz ya da kaçırıyorsun. Adamak dediğim de bu biraz da. Bunu düzenlemekten başka şey düşünmüyor gibisin. Kızgınlıkla yerinden kalktı Nergis. Bir iki adım attı durdu. Bırakalım da öldürsünler mi seni aptal? Nasıl işiyor bu adamın kafası? Bağırıp çağırmak geliyor içinden. Şimdi ben ne diyeyim buna? Koltuktaki çantasına uzanıp bir sigara çıkardı yaktı. Dumanını çekti ciğerlerine. Boşalttı uzunca. Korhan'a baktı. Bu mu suçum dedi. Suç demedim. Peki açıkla öyleyse dedi Nergis örtemediği bir sinirlilikle. Öldürmene karşı önlem almayı istemem. O önlemi her şeyin üstünde tutmam. Evet tutuyorum. Suç da istersen. Kötü bir şey mi? Yanlış mı? Adamak dediğin bu mu? Adayamadığıma mı kızıyorsun yoksa? Kendimi hiç kimseye adamayı da düşünmedim. Onu da söyleyeyim. Hiçbir şeye kızdığım yok dedi Korhan aynı üsteleyen bakışla. Konuşmaya çalışıyorum seninle. Bir ipucu sadece. Ondan sonra gene durdu. Bekliyordu Nergis. Ondan sonra bitir hadi. Konuşmaya çalışıyormuş. Keşke gitmeseydim o açık oturuma. Tanıtmasalardı bu herifi de. O gün de konuşmaya çalışıyordu. Ondan sonra da hep konuşmaya çalışarak 2 yılda buraya geldik işte. Ondan sonra her şey daha açık seçik olur dedi Korhan. Sustu. Nergis sinirlerini örtme çabasındaydı. Konuşmuyor, laboratuvarda deneme yapıyor bu adam. Denemesi de benim üstümde. Yo, kendi üstünde. Beni seviyor. Kızacak, sinirlenecek ne var bunda? İştenlikle konuşuyor. Senden de onu bekliyor. Toparlandı Nergis. Yaklaşıp Korhan'ın yanındaki duvara ilişti. Gözlerini gözlerine dikti. Bak Korhancığım dedi. Ne istediğini tam anlamış değilim. Sana ta yüreğimden saygı duyuyorum. Sevgiye gelince. Beni küçültme lütfen. Sevgi sözlerini bir başkasından kaçmak için kullanırlar. Çoğularında gördüm bunu. Tiksinirim öyle olmaktan. Sana verdiklerim yetmiyorsa... Daha çoğunu isteme benden. Çek git. Bunu kolay söylüyorum sanma. Şımarığım belki. O şımarıklığa çok şey borçluyum ben. Durdu. Yanıt bekliyordu. Korhan öylece bakıyordu. Birden dönüp kalktı sıkılmış gibi. Gene aynı yere geldik dedi. Gidip masadan bir sigara aldı. Yakacakken bıraktı. Aklına bir şey gelmişti. Nergis'e döndü. Oyuncağını saklayan çocuk gibisin dedi. Ses çıkarmadan bakıyordu Nergis. Korhan yavaşça ekledi. Biliyor musun? Ben de acı çekiyorum bazı. Baş kaldırmak için uydurulmuş bir etki bazı sözcüğü. Bir tür mutluluk duydu Nergis. Doğal ki çekeceksin. Erkek oldu mu acıyı bazı çekecek. Yalnız bizim işimiz mi acı çekmek? Sürekli acı çekmek. Şımarığım ben değil mi? Nasıl kızıyorum şu adama. Gulyabani loş bahçede. Gözlüğü de parlıyor. Köpek balığı bir tür. Cam göz. Acı çekmemen için bazı ne yapmam gerekiyor dedi Nergis. Korhan duraladı. Saldırının ayrımına vardığını bildirir gibi bakıp kaldı bir süre. Gene de açıklamak gereğini duydu. Dedim ya aynı yere geldik gene dedi. Umarsız aranır gibi sağa sola bakındı. Mutfağa doğru birkaç adım attı, durdu, döndü. Bana sadece erkek gibi baktığın sürece seninle anlaşma olanağımız yok bizim dedi. Öyle keskin söylemişti ki şaşıladı Nergis. Peki sen bana? Sen bana salt kadın gibi bakmıyor musun? Hayır bakmıyorum. İyi etmediğini bilerek sormuştu Nergis. Başka ne yanıt verecek? Niye evlenmek diye tutturuyorsun mu diyeyim? Pek öyle görünmüyor dedi yavaşça. Tepkim de ondan oluyor belki. Korhan sinirli yaklaştı. Tepki göstermemek elinde mi? Eşitliğin bozulacak diye kafanı takmışsın bir kez. Kurt gibi yiyor içini. Beni de. Sessiz bakışıp kaldılar. Nergis hiç böyle sinirli görmemişti sanki Korhan'ı. Karanlıkta gözleri bir çift kıvılcım. İçimi kurt gibi yiyormuş. Bunu da. Eşit miyiz seninle? Nasıl eşit olalım? Sen erkeksin. Bak kızım. Yapaydı durulması. Bir sandalye çekip ilişti Nergis'in karşısına. Bir süre baktı gene. Böylesine coşkulu da olabiliyor demek bu adam. Yakışıyor da. Son kez konuşacağım seninle dedi Korhan. Gene durdu. İlk kez konuşacağız belki de. Ses çıkarmadan bekliyordu Nergis. Mutluydu beklerken. İlk kez böyle. Çelişkiler içindesin Nergisciğim dedi Korhan. Beni de sürüklüyorsun. Mutluluk veriyor sana bu. Eşitlik için diretirken üstünlük peşine düşüyorsun. Kim ister öldürülmeyi? Bu pis kuduz köpeklere yem olmak onuruma dokunmuyor mu benim? Ama sorunumuz yalnız bu değil seninle. Saldırıdan değil ölümden kaçar olduk. Saçma. Baş başa mutluluğumuzu yaşayacağız bu anlamsız boşluk içinde. Basit biri olmaya çalışıyorum ben. Karmakarışık, bulanık, çek çekebildiğin yana şeylerden hoşlanmıyorum. Doğada karmaşıklık, bulanıklık yok. Kafamızda o. Görevimiz onu çözmek, kurtulmak ondan. İçine batıp mutluluk düşleri görmek değil. Eroin hiç daha iyi. Sen gül gene. Onlara da yaşadım ben. Fizik aradığımı veriyor bana. Apaçık belirgin. Arayınca bulup mutlu oluyorsun. Nergis kesti birden. Hiçbir şey söylemeden bir sürü şey söylemeyi de becerebiliyorsun demek dedi. İnandım şiir yazdığına. Neresi apaçık bunun? Sana ne istediğini soruyorum düpedüz. Düpedüz söylüyorum işte diye bağırdı Korhan. Evimiz olsun istiyorum. O evde bileyim seni. Kuşkum olmasın. Laboratuvarda çalışırken ya da okurken, deneylerimi yazarken seni değil yaptığım işleri düşüneyim yalnız. Saldırı da umurumda değil. O zaman daha kolay korunabileceğime inanıyorum. Dağınıkken yakalanmak en kötüsü değil mi? Seni yanımda, hemen yanımda istemem mi bozacak eşitliği? Bunlar snopluk kızım. Bir yanımla köylüyüm ben. Anadolu insanıyım. Boyuna yazıyorlar bizim oradan. Karını al gel diye. Sen neyimsin benim? Niye titriyor dudakların? Kötü bir şey mi çocuğumuz olması? Dünyanın her yanında en doğal hak değil mi bu? İnsanoğlunun yaptığı üretimlerin en güzeli be. Snopluk da değil, sapıklık sizinki. Doğadan sapmak. Senin özgüye duydukların da bu ortak yanınızdan kaynaklanıyor. Biliyorum, kıskandığımı bile sandın. Belki kıskandığım da olmuştur. Gelip geçer o kadar. Yanlışa giden kimseyi kıskanmam ben. Seni seviyorum. Etini, kanını, sinirini, yüreğini seviyorum. Hele o yürekli yüreğini. Öyle ayrı yerlerden gelmişiz ki nasıl buluştuk? Bu iş nasıl oldu ona şaşıyorum hep. Anlamıyorsun değil mi? Ölüme inanmayanlar korkar ölümden. 6 yaşındaydım. Enişte derdik. Kereste gibi adam. Molla Musa. Kanlar içinde ayağımın dibine devrildi sokakta. Teyzemin kızının kocası. Dilim tutuldu. 3 ay altıma işedim. Köyde kaç ölüm gördüm biliyor musun sonra? Durdu birden. Sürdürmek için bir ara vermiş gibiydi. Nergis donmuş bakıyordu. Ne çok konuşurmuş. Yalnız çok mu? Doğru da. Değil doğru. Onun doğruları bunlar. Senin doğruların ne peki? Benim doğrularım mı? Ben de çok ölüm gördüm. Sinemada. Kalk dolaşalım seninle. Yaklaştı. Kolundan tutup çekti Nergis'i. Söyleyeceklerim var daha. Bitmedi dedi. Sen de söyle söyleyeceğini. Son olsun bu. İçmek istiyorum. Bu içki canımızı okuyor zaten. İşin kolayı. Ama biliyorum sana yardımcı oluyor. Evde kalıp sevişmeyi yeğlerdi Nergis. Özlemle istiyordu Korhan'ı. İçki bana yardımcıymış. Gidelim. Yol boyu pek konuşmadılar. Dalgın saplantılıydı Korhan. Nergis de ses çıkarmadan yürüdü yanı sıra. Yol uzayınca gülmek geldi içinden. İşe gider gibi. Buldum. Tas zaman bu işte. Her şeyi önemli bir iş gibi yapıyor bu adam. Meyhaneye gidişi de laboratuvara gider gibi. Ben nasıl böyle olurum? Olmak elimden gelmez ki. Haklı. Özgür'le biz aynı bokun soyuyuz. Onu demek istedi. Ama beni seviyor. Yoksa ben de sevmiyorum demedim ki. Meyhaneye geldiklerinde bardaki tabureler dolmuştu. Belli kişiler vaktinde tutmuşlar yerlerini. Restoranlara dağılmadan akşam 8'e 9'a kadar içki alınan bu Amerikan barlı, yan bahçesinde birkaç tahta masa dizili meyhane, kentin sanatçı kişilerinin, onların yanı sıra çoğu Ankara, İstanbul gibi büyük kentlerden kadınlı erkekli seçkinlerin buluşma, söyleşi, dedikodu yeri. Hepsi tanıdık. Daha çok da Nergis'in tanıdıkları. Korhan hoşlanmadığı için uğramıyorlardı. Doğru buraya gelmesinin bir nedeni olmalı. Köşedeki masaya karşılıklı geçip de yüz yüze gelince gülmeye başladı Nergis. Söyle bakalım. Önce içkileri söylediler. Cin tonikler geldi. Bir yudum alınca gülümsedi Korhan da. Çok sevdiğini biliyorum dedi. Büyük özveriydi buraya gelmemen. Bu gece buradan başlayalım dedim. İyi ettin dedi Nergis. Bakalım nerede bitireceğiz. Senin istediğin yerde. Korhan hiç düşünmeden öylesine çabucak yanıtlamıştı ki nedense hüzün çöktü Nergis'in içine. Bıraksam umursamayacak. Gidersen git gibi konuşuyor. Şu gözlere bak. Maden alaşı mı? Yoksa korkuyor muyum bu adamdan? Alınganlık belki de. Değil. Alay ediyor benimle. Buraya gelmemem özveriymiş. Biliyormuş çok sevdiğimi. Saklamıyorum ki. Sanatçı kişilere yakınlık duymamı neredeyse suçlayacaksın dedi Nergis. Sana söyledim. Elimde değil. Bazı boğulur gibi oluyorum öteki çevrelerde. Ses çıkarmadı Korhan. Tabaktan aldığı bir fıstığın kabuğuyla oynuyordu. Duymadı mı yoksa? Duymuştur. Başını kaldırıp Nergis'e baktı. Suçlamanın bir yararı yok ki dedi. Bu sorunu kendi çözer insan ya da çözemez batar kalır. Ne öteki çevrelerde boğuluyorum ne de kendimi buraya atarak kurtarmayı düşünüyorum. Önce kendi kendine yeteceksin. Sanatçı çevreler dediğin bunlar işte. Yaklaş dinle. İncir çekirdeğini doldurmaz şeylerle günleri akıp gidiyor. Bir zamanlar ben de delisiydim bunların. Daha lisede Çiçek Pasajı'ndaki bir meyhaneye dadanmıştık. Ozanlar, ressamlar, tiyatrocular, sinemacılar geliyordu. Bir kez Behçet Necatigil gelip oturdu. Yanında da başkaları. Coşkuculuğun unutulmaz tadı vardır. Londra'da, Soho'da da az dolaşmadık ilk yıl. Sanatçı uğrağı meyhaneleri, bazıları da batakhane bunların. Baştan başa taradık desem yeri. Üç kafa der. Bizim Suat, bir de Polonyalı vardı. Güç söylenir adı. Biz Pavelski derdik o. Sabahlara dek. Böyle de değil. Orası baş döndürücü renkli. Japon'u, Zencisi, İtalyan'ı, Meksikalısı, Çinlisi, Yeni Zelandalısı, Yunanlısı, Yahudisi. Değeri bilinmemiş bir alayda dahi. İçki, seks, her türlü uyuşturucu, sonu gelmez düşler, söz, söz, söz. Bir yıl sonra aydım, inan ki aydım. Şimdi şunlara bakıyorum da, gerçekten yetenekliler var. Gençlerden birkaç eyle, güvendiklerim. İyi şeyler beklersin hep, ama buradan nereye varılır? Alkol salamurasına yatmış bir sürü beyin, sarhoşlar arasında başı çekmekle şişinen şu adama bak, senin dostun. Köşede oturuyor, yanakları sarkmış zavallının. Yaşı da bir şey değil daha, eleştirinin tahtına kuruldum sanıyor. Meyhanedeki saygınlığıyla mutlu. Tanımak gerek bunları. Tanıdım mı pek uğramak gelmiyor içinden. Geçen gece yarısı bu, yanında şu genç ressam, bir de şu pala bıyık sosyete kaptanı meyhaneden çıkmışlar. Sokağa işemeye kalkmış bu seninki. Polis görmüş bunları. Utanmıyor musunuz deyince başlamış bu herif. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun filan diye. Edebiyata ettiği yetmiyor, bir de sokağa. Utanmıyorlar. Gülüşerek anlatıyorlardı kahvede. Bunları yaparken de kendilerini yaşamıyorlar aslında. Eski bir şeylere, birilerine özeniyorlar. Geçen yüzyılın batılı uyumsuzluklarına belki. Ressama üzülüyorum. Kurtarsa şu çengelden bir şeyler yapacak. Ne desek boş ama. Kendisi görmedikten, duymadıktan sonra eleştirmeni kaç kez söyledim sana. Korku bastırdı mı sığınacak yer arar. Çarptığı bir kitap olur bu. Edebiyatın yüksek sorunları olur. Meyhane köşesi olur. Bilmeyenler bir şey sanır. Bak, oyuncu eskisini duyuyor musun? Nasıl gülüyor? Sahnede de tatsızdı bu herif. Şu mimarın karısı. Acılar içinde. Ama o da gülüyor işte. Gülmeyip ne bok yesin. Nergis tutamadı. Bir kahkaha attı. Korhan da gülüyordu. Gülmeyip ne bok yesin. Bu oğlana ne oldu? Neyi kanıtlamak istiyor? Korhan içkisini yudumladı. Nergis'in içmek gelmiyordu içinden. Gülerek baktı Korhan'a. Güzel de bakıyorum nereye varacaksın diye dedi. Söyleyeyim dedi Korhan. Öte çevrelerde boğuluyormuşsun da buraya atılınca nasıl kurtarıyorsun kendini? Onu anlamaya çalışıyorum. Bir süre bakıp kaldılar karşılıklı. Korhan ekledi. Psikolog olarak senin gözlemlerin daha derindir belki de. Yanlışlarımı göster, aydınlat beni. Nergis ses çıkarmadan dalgın önüne eğildi bir süre. Yalan söylüyor. Söylediklerinden kuşku duyduğu yok. Hele benim onu doğrulara göstermemi istemesi alay ediyor düpedüz. Ya da ikiyüzlülük. Şuna, bilmiyorum dedi Nergis. Yorgunum biraz. Yanlışı doğrusu değişiyor. Peki sen bir yere atmak istemez misin kendini bunalınca? Özlemini duyduğun bir şey söz gelimi. Laboratuvar deme. Güldü Korhan. Niye demeyeyim dedi. Ben sana yasaklıyor muyum? İstersen bunlardan söz et. Akşam sabah gel. Dedim ya, gelmemen özveri. Kendine adadığın şeye ters düşüyor. İyice saçmalıyorsun dedi Nergis. Hah, ben de bunu istiyorum. Göster saçmalıklarımı, söyle, seni dinliyorum. Konuşmak hem de bağıra çağıra bir şeyler söylemek isteğiyle yanmaya başlamıştı Nergis. Ne diyeceğini, nereden başlayacağını bir türlü bulamıyordu. İyice bozacağım şunu. Hadi boz. Adamak diyor. Ben adak mıyım? Bir toplasam kafamın içindekileri. İlle seni kırmamı mı istiyorsun Korhan, dedi Nergis. Bazı doğrusun diyeyim. Çoğuna da katılmıyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum ben. Ne öykünmem var ne özentim. Yanlışım olabilir. İçim donu veriyor sana kıydıklarını düşündü mü? Hepsi bu. Senin derine inmek gibi bir savım yok. Ülke öyle karmaşık ki ben nasıl doğru düzenli düşüneyim bu Arap saçı karmaşa içinde. Senin söylediklerine inandıkça suçluluğa düşüyorum. Psikolog miskolog değilim. Bu yolu seçmem rastlantı demek. Senin gibi tutkulu bilinçli değilim tuttuğum yolda. Genellikle kaytardım. Sana imreniyorum. Şimdi de kızıyorum. Söylediklerini biraz daha düşünmem gerek belki de. İnan ki çok yorgunum. Nasıl diyeyim? Dağınık mı desem öyleyim. Bağışla. Saygım büyük sana. Bağırıp çağırmak geliyor içimden. Yenilmekten korkmam aslında. Susup başını çevirdi. Gözlerini yakan iki damla yaşı güç tuttu. Kızgınlığı artmaya başlamıştı. Niye böyle gerildim bu adamın karşısında? Konuşsun, daha konuşsun. Bakalım nereye varacak? Çok aptalım ben. Kendine saldırı gibi alıyorsun sözlerimi, dedi Korhan. Bulandırmaya kalkmasan pırıl pırıl kafam var Nergisciğim. Sen de yolunu bulamazsan bu ülkede insanların bazı alışkanlıkları çelme takabilir. Gördüğüm kadarıyla bunu söylemeye çalışıyorum. Aslında sana değil, bu sözünü ettiklerime de saldırıyı inan ki hiç düşünmedim. Bu güzelim köşeciklere sövmek hele yenir nane değil. Ara sıra bir şeyler içip çene çalmanın öyle tadı var ki buralarda. Yanında yörende sevdiğin kişiler, birkaç yudum buzlu rakı, vodka, cin, birkaç tatlı söz şu pis dünyaya direncini arttırır insanın. Bilmez miyim? Ne sevdiğim insanlar var burada. Çalışıp yaratanların, kavgayı yürütenlerin bu kadarcık da hakları yoksa böyle dünyanın, dediğim bu değil, sen de biliyorsun. Düşkünlerinden söz ediyorum buralarım ben. Korkup kaçarak buralara sığınıp yaratıcılıklarını çürütenlerden, salt onlardan da değil, bu bataktan bir de dünyaya akıl vermeye kalkışanlardan söz ediyorum. Senin aralarında bunalım geçirdiğin çevreler var ya, onlar da doğal bence. Doğal olmayan bizim onlar arasında bulunmamız Nergisciğim. Böyle bir günde onlara saldırmak, kızmak bizim işimiz olabilir mi? Sana ne derler adama? Senin oradan işin ne derler olsa olsa? Bunu diyorum. 2 ay bitiyor neredeyse. İyice bıktım ben. Çıkar yol aramak zorundayız. Vakum pompasının içinde olup bitenleri, osilatörde alternatif akımı izlemek, gözlemek düşlerime giriyor. Çok önemli bir deneyi yüzüstü bırakıp geldim biliyorsun. Gül istersen. Alüminyum amorf yapıda silikon, silikon dioksit kaplama filmlerin elektronik özellikleri. Nergis gülmeye başladı. Korhan da gülümsedi. Manyak diyorsun belki de, dedi. Yo, hiç öyle demiyorum. Korhan aldı hemen. Ne istersen, dedi. Küçük belki, gene de yarışma içindeyiz bilim dünyasında. Bu deneyi kaç laboratuvarda kaç katı hal fizikçi yapıyor şu anda. Bulacaksın, bulduğunu hemen yayımlayacaksın. Dergiler birikmiştir şimdi kitaplıkta. Dergiler kitaplığın biliyorsun. Bizde alacak para yok. Her şey engel çalışmana. Bu arada bir de ölüm çıktı. Biliyorum, inanmayacaksın. Bütün bunlara daldı mı ölümü unutuyor insan. Asıl ölüm orada çünkü. Power supply'da 6000 volt akım var. İstersen dalgın ol. Dışarıdan gelecek ölümü düşün. Anlıyor musun beni? Senle olunca inan bir şeyi umursamıyorum. Yüksek voltajda ısı çok yüksek ölçüleri buldu mu maddenin iletkenliği artıyor. Toplum da böyle değil mi? Olup bitenleri laboratuvarda görüyorsun. Potansiyometrede. Şiiri beceremediğime hiç üzülmüyorum. Beni kupkuru buluyorsun belki. Değilim o kadar. Yolumu seçtim sadece. Yolumda mutluyum. Şimdi sen... Burada fiskos edeceğinize gidin evinizde rahat konuşun be. Elinde ak rakı kadehi bile ışıtamadığı değirmi tavuk gözleriyle başlarında biten oyuncu eskisinin masaya yerleşmesine karşı koyar gibi kalktı hemen. Doğrusun, dedi Korhan. Gidiyorduk biz de. Meyhaneden çıkarlarken Nergis de havasındaydı artık. Koluna asıldı Korhan'ın. Her şeyiyle akıllı bu oğlan. Bu akşam da tatlı ayrıca. Tatlı olması için de buna karar vermesi gerekiyor demek. Mutluluğu fizik yasaları gibi alıyor. Bu da başka bir tür deli. Bu da mı? Öteki de özgür mü? Aman ne bileyim, özgür nereden çıktı şimdi? Yok artık o. Zavallı özgürcük. İşte annalar değil mi bunlar? Fransızlar döndü demek. Haberci de orada. Onlar, dedi Korhan. Yürü bulaşmayalım. Bu gece senle benden başka kimseye iznim yok. Sokağın içindeki izbe meyhanenin önünden koluna bastırarak ileri çeken Korhan'ın yanı sıra yürüdü Nergis. Olur Korhancığım. Senin iznin olmayan hiçbir şeye benim de iznim yok bu gece. Seni böyle coşkulu konuşurken bir daha nerede göreceğim? Anlat, boyunu anlat, hiç kesmeden anlat. Benim de aklımı çelecek gibisin iyiden iyiye. Ankara'da bizim kata yerleşiriz. Annem senin oraya geçsin. Neyine yetmiyor? Ankara'da durduğu mu var sanki? Bu Allah'ın belası gebeliği koruma haplarını da keseyim de şöyle rahat korkusuz, seneye viyak viyak bir piç. Kapı çalındı. Akşam olmuş da amanın da çocuğumun babası gelmiş. Ya peşinde dolaşan kanlı katiller? Şuraya oturalım Korhancığım dedi. Çok koşturuyorsun, yoruldum şimdiden. 15. Malik Bey'den 100 bin liralık çeki alınca hem sevindi hem biraz kırılır gibi oldu muhtar. Sevinmişti. Bu da bir şeydi bu sıkışıklıkta. Nergis ile Nazan'ın takışmalarından sonra gitti diyordu para umudu. Kırıktı biraz. Daha çoğunu. En az 2-3 katını bekliyordu doğrusu. Gerçi Malik çeki verirken sonra gene bakarız gibisine yarım ağız bir şeyler dedi ya, bilmem nasıl olacak. Kızına kızamıyordu. Ne kızması? Edepsizliğine bile bayılıyorum aslında. Nazan Kaltağ'ın hakkından ancak böyle bir utanmaz karı gelir. İnsanı yıldırıyor bu kız. Peki niye gider de o sümsük oğlana bağlanır? Gerçi sümsük de denemez Korhan'a ya. Ne denir? Ne bileyim ben? Öyle biri işte. Sanki hep içini seyreden bir adam. Belki de tanımıyorum yeteri kadar. Bir şeyleri var demek. Yoksa o cıvıl cıvıl kız tutup da böylesi bir ne yapsın? Özgür de yok. Olunca var mıydı sanki? Bunları çözmek de bana kaldı. Kendi sorunlarım bitti de sorunun büyüğü Fatoş sorunu olmaya başlamıştı yeniden. Niye benim sorunum oluyormuş? Kimin sorunu peki? Gerçi öyle bir sorun var ortada ya, daha kimin olacağı belli değil. Bir bakıma öyleydi. Otelde odasına gelen Fatoş'la yaşadıkları o çılgın bir saatten sonra yazısız anlaşma yapılmış gibiydi aralarında. İki yanında hiçbir bağı yoktu. Kendi bağımsız, başıboş yaşamları içinde buluşma olanaklarını böylesi tatlı, coşkulu değerlendirmenin de niye sakıncası olsundu? Artık rahmi bitti demişti Fatoş. Buluşma olanakları da pek seyrek değildi son günlerde. Tek sözcük bile sevgiden söz etmeden, çırılçıplak yaşanan zevk yarışmasından bir şey arta kalmıyor gibiydi. Yükümlülüğü yok, sorumluluğu yok, acısı da yok doğal ki. Bir tortu kalıyor belki, o da pek önemsenemez. Fatoş'un yanı sıra dolaşan bir rahmı vardı gene. Fatoş'a ilgisizmiş, kimi zaman acırmış gibi bakan, artık pek öyle ulu orta konuşmayan, Esim'i Fatoş'u bir toplulukta bırakıp tek başına pansiyona uyumaya giden, kendi yolunda bir rahmiydi bu. Bir kez de Fatoş'u bırakıp önemli bir iş nedeniyle İzmir'e gitmişti 4 günlüğüne. Bu kadın ne yaptı bu herife böyle ki? Sormak işine gelmiyordu muhtarın. Her bir soru bir bağlantı. Bana ne? Ne yaptıysa yaptı. İyi yapmış belli ki. Yetenekli kız demek. Daha ne düzenler kuruyor kim bilir. Neler de becerecek. O sabah vodkasını yudumlarken gözlerini dikip sıraladıklarını unutmadı ya. Daha ben unutmadım. O gün muhtarı yatağında yorgun bırakıp Rahmi'ye giderken dediği sözü de unutamıyordu unutmuyordu Fatoş'un. Kotra'ya geleceğiz akşama. Artık istediğim her yere geleceğiz. Sanki etkili sonucu muhtarda deneyip gördüğü bir silah taşımanın güveniyle çıkmıştı odadan. Kotra'ya vaktinde gelmişlerdi. Rahmi'de bir durgunluk vardı, o kadar. Muhtar anlamsız bulmasına karşın yenemediği, içine gömmeye çalıştığı suçluluk duygusuyla önceleri göz göze gelmekten kaçınmıştı Rahmi ile. Fatoş öylesi doğaldı ki bir süre sonra o duygusu da dağıldı. Hele yeni karşılaştıkları Recai Bey'in Fatoş'a etkili silahını hemen tanımış gibi karısından kaçamak gülümsemelerle bakışı eğlence olmuştu muhtara. Kotra'dan çıkıp da meyhaneye giderlerken Recai Bey'in karısı Madalet Hanım, vitrinde gördüğü bir bluz için dükkana girmek isteyince izin verirseniz yardımcı olayım size hanımefendiciğim diye sokulup yaltaklandığı sıra Recai Bey'in kaçamak gülücünde karşılıksız bırakmaması Fatoş'un kimlere nasıl yardım etmesi gerektiğinin tam bilincinde olduğunu açıklıyordu. Meyhanede karşılaştıkları tatsız olay da durumlarını pek değiştirmemişti. Malik, Nazan hiç söz etmemişlerdi olan bitenden. Somurtuk bir suskunluktan sonra kalkıp kotralarına gittiler. Fatoş'un meraklı sorusunu da hiç deyip atlattı muhtar gülerek. Bizim deli kızı bilmez misin? Bir iki kadeh de içince Recai Bey anlayışla baş salladı aynı sinsi gülüşle. Bu baş sallayış sanki yutmadığını gösteriyordu daha çok. Olan biteni biliyor da sevinmiş gibiydi. Kotra'daki durumları anımsayıp Malik Bey ile Recai Bey'in ilişkilerini değerlendirme gereğini bu baş sallayışla duymuştu muhtar. Hiç de yakın görünmüyorlardı birbirlerine. Hele Madalet Hanım'ın belli bir uzaklık, giderek soğukluk içindeydi. Malik'e de karısına da. Muhtarın teknesinin adını Ötüken koymasını önerince Madalet Hanım'ın tepeden biraz da alaylı bakışına bozulan Nazan'ın hışmından çekinerek birden karşı çıkmamış, düşünürüz daha demişti muhtar. Kıyı arsaları, yöredeki yapım ortaklıkları konusunda da daha çok Malik Bey'di coşkulu görünen. Aralarında önemli bir takışma var belki, nereden anlayacaksın aslını. Ancak inlerine girmekle olasıdır bu. İnleri de Ankara'da. Burada bir tür gösteride bunlar. Bir küçük kıyı kentinde doğaya karışıp sıradan insanlarla mutluluğu bölüşmenin alçak gönüllüğünü sergileme gösterisinde. Bu alçak gönüllüğün çevredeki büyük kazancına daha çok Malik Bey göz dikmiş demek. Recai için önemsiz. Küçük şeyler belki de bunlar. Suyun başında o. Böyle düşünmek mi doğru acaba? İkisini de oynatan Malik'in abisi Abdülhalik. Malik Bey'in abisinin emrinde olduğunu birkaç kez duymuştu muhtar. Geniş siyasal etkinlikler içinde bir adam. Recai'yi bankanın en yetkili adamı durumuna sokan da o derler. Gene de bir hırlaşma var aralarında. Olamaz mı? Vurgun büyüdükçe kavga da büyür. Ötüken sözcüğüne karşı tutumlarına bakılırsa aralarında düşünsel bir çatışma da var belki. Büyüttün. Çıkardan, paradan başka ne ayırır bu herifleri? Akitaş, Akdeniz Kıyıları İnşaatı TAŞ'nin özelliklerini, güzelliklerini anlatırken Malik'in gösterdiği sevecenliği, Recai hiç de paylaşır görünmemişti Kotra'da. Madalet Hanım duymuyor gibi önündeki İngilizce bir dergiyi karıştırıyor, ilk çağ uygarlıkları ile ilgili parlak resimleri inceler görünüyordu. Nazan sinirli bir gözlemciydi sadece. Konuşma hiç de muhtarın beklediği sıcaklığa varmadan Nazan'ın araya başka sözleri karıştırmasıyla örtüldü. Daha konuşacağız demişti Malik. Daha da konuşmadılar. İçten içe bir şeylerin yürüdüğü belliydi. Çok yönlü çıkar çatışmasına dayanan derin bir düşmanlık filizi de olabilir, sağılmaya hazırlanan aptal besli memelerin gürül gürül boşalıp ağzına kadar taşarak dolduracağı kapkacağın bölüşülmesinden doğan geçici sen ben kavgası da. Biz de gireceğiz bu sağmal inekler arasına. Kimler girmemiştir ki? Rahmi dünden hazır. Nedense Kürt Nihat'la olan çatışmayı açmadı. Hiçbir şeyi açmak gelmiyor içinden gibi bir görünümü var oğlanın. Ya da oynanan oyunun büyüklüğünü kavradı. Kürt Nihat da kim oluyor? Kotra'dan inerken, doğanın güzelliklerine dengeli bir yapı uygarlığı kuracağız bu kıyılarda dedi Malik kasıntıyla. Öyle değil mi Recai? Niye sormadı Recai Bey'e? Recai Bey karısıyla Fatoş'un arasındaki dengeyi düşünüyor olmalıydı şimdiden. Duymamış gibi yürüdü Fatoş'la Rahmi'nin yanı sıra. Madalet Hanım da kolunda. Söyledikleri boşa gitmiş gibiydi Malik Bey'in. Aldırmıyor görünüp yürümüştü o da. En arkadan ağır ağır gelen Nazan Hanım'a düşmüştü tasası. Var bunların arasında bir şey. Aralarında hep bir şey vardır ya, örtbas edemeyecekleri ölçüde bunlarınki. Recailer örtbas etme gereğini duymuyorlar daha doğrusu. Şunu öğrensek. Öğreneceğim de ne olacak? Merak işte. Yalnız merak da değil. Belki bu yapı kooperatifine katılmamız söz konusu. Eğer bir bit yeniği varsa, varsa ne olacak? Heriften yüz binler bekliyorsun, bir de denetlemeye mi kalkacaksın? Aman ne bileyim. Aralarında olandan sana ne? Her kazandıklarında bir bit yeniği vardır bunların, bilmez misin? Bilirim. Yoksa nasıl verecek bana parayı? O gece Recai, Madalet, Fatoş, Rahmi geç saate kadar birlikte oldular. Ayrıldıklarında Fatoş, Madalet'le umulmayacak kadar yakınlık kurmuştu. Fatoş'un burada açmayı düşündüğü butik için elinden geleni yapacakmış Madalet Hanım. Görgülü, zevkli bir kadın besbelli. Nazan'la kişilik çelişkileri de var demek. Resimle uğraşmış bir yıllar. Suskun, hiçbir şeye karşı çıkmayan Rahmi'ye şaşıyordu muhtar. Karı büyü yaptı desem bu kadar tez etkiler mi? Eşek dili yedirmiş dedikleri. Yat limanı yöresinde yeni açılmış lüks bir pansiyona geçmişlerdi Recai Beyler. Onları yarı yola kadar yolcu edip dönerken artlarından gülerek baktı muhtar. Niye güldüğünü kendi de bilmedi. Bir gülünç alışım şu dördü. Ertesi sabah limanda Yiğit Levent teknesini görmeyince kötü bozuldu muhtar. Çekip gittiler demek. Bizim para? Dönerken gümrüğün önünden doğru gelen Malik Bey gülümseyerek yaklaştı. Muhtar merhaba dedi. Tekneyi yat limanına bakıma aldılar. Korkma, kaçıcılardan değiliz diye bakıyor. Yalı kahveye doğru yürürlerken muhtar, Kortan'da öğle yemeğine çağırınca da yüzünde aynı alaylı gülümseme vardı Malik'in. Geliriz dedi. Kimler var? Recai Beyler, Rahmiler. Başını salladı Malik. Nazan bekliyormuş. Arabayı hazırlıyorlarmış. Öğleden sonra İzmir'e gidiyorlarmış. Hoşça kal. Nergis için özür dilemek, akşam için bir şeyler demek istemiş, bir türlü dili varmamıştı muhtarın. En iyisi olmamış gibi davranmak, onlar gibi. Yemekte açılırsa, yemekte de açılmadı. Unutmuş ya da olmamış gibi davranıyorlardı Malik'le Nazan. Recai Beyler birkaç gün daha kalacaklardı. Recai ile Malik'in konuşmalarını dinlerken birden kafasında bir ışık parladı muhtarın. Nergisçe çatışmanın aslını, ayrıntılarını Recai'lerin bilmesini istemiyordu bunlar. Örtbas ediyorlar. Yanisin ne bileyim, Nergis'e yakınlık gösterirler diye belki de. Öyle olsun diyelim. Diyelim yok. Konuşmalarına baksana. Nazan'ın iç tepkisel bir kızgınlıkla gene birkaç kez yinelemeye kalkışıp dört bir yana savurduğu solculuk komünistlik suçlamalarını gülerek dinliyordu Recai Bey. Madalet Hanım da sıkılmış gibiydi. Rahmi bir ara ağzını açar gibi oldu, sonra vazgeçip sustu. İyi ettin Rahmiciğim. Ne gerek senin? Bak karına. Nasıl kendi işinin peşinde o? Gözleri Recai Bey'de. Ülke hastalık geçiriyor dedi Malik Bey birden. Karısının yalnız bırakılmasına gönlü el vermemişti. Komünisti de azacak, eşkıyası da, haydutu da. Hepsi temizlenecek. Bir sessizlik oldu. Recai Bey niye susuyor? Onaylamıyor mu? Tabandaki balığı temizliyor. Kaldır başında bir şeyler de bir adam. Recai Bey gülümseyerek doğruldu. Ay sonu toplantısına yetişemezsek bizi temizlerler korkarım dedi. Ya da biz. Sonunu getirememişti. Malik Bey bozulur gibi oldu. Hemen toplandı. Ciddi bir konuya, şakaya vurmanın yapaylığını gizlemeyen bir kahkaha attı. Nereden geliyor aklınıza böyle bir olasılık dedi. Bilmem dedi Recai Bey aynı iğneli gülümseyişle. Hiç aklımdan çıkmıyor galiba. Recai'nin değindiği çapkınca fıkra Malik Bey'in işini şakaya vurma çabasına yardımcı olmuştu. Öğretmenin test için gönderdiği mendil oğlana kadının dişilik yerini anımsatır da bu da nereden geldi aklına deyince aklımdan hiç çıkmıyor ki der. Gülüşmelerden belliydi ki herkes biliyordu fıkrayı. Fatoş daha bir başka bildiğini kaş göz arasında iletti Recai Bey'e. Ulan bu kadınlar, ulan bu Fatoş desene, nerede her kadında bu üstün yetenek? Madalet Hanım'a baksana, uyuyor zavallı, öyle bilsen. Su uyur, kadın uyumaz oğlum. Doktor sahibin baş sözü. 40'ı geçmiş Madalet Hanım, belki 45'i de. Niye uykuya yatar göründüğünü kim bilir? Gene bir suskunluk çökmüştü masaya. Gülmeye vurmuşlardı ya, Recai Bey'in sözleri Malik'in keyfini bozmuştu. Simgelerle gizli bir şeylere değindiği belli. Ay sonu toplantısına yetişmezsek bizi temizlerler ya da biz onları. Kıran kırana bir savaşın diplomatça açıklaması. Komünistlerin temizlenmesi filan vız geliyor bunun yanında. Yoksa gene abartmalara mı başladık? Abartmam abartma. Ama bir şey var. Bunca yıldır bu heriflerin içine girer çıkarım. Bu kadar mı aptalım ben? Var bir şey. Hangi partiyi tuttuğunu açık açık sorayım mı şu Recai'ye? Dünyada yanıtlamaz. Ne it oğlu ittir bunlar. Memleket için hangisi hayırlıysa o olsun. Biz politikayla uğraşmayız deyip çıkacak bilmem mi? Sormaya ne gerek var? Abdülhalik Bey desteğinde Akitaş'ın, Eytaş'ın bilmem ne kadar taşın baş ortağı. Banka finans dünyasının sayılarından. Abdülhalik'i bilmem. Malik'ten 1000 kez kurt bu herif. Asıl kurtluğu da hiç kurt gibi göstermemesinde. Kırçıl saçlar, sivri burun, kımıltısız, hiç kırpılmazmış gibi açık iki küçük göz deliği, keten gömleğin yakasına sürtünüp duran, kırışıklıklarla dolu uzun hindi boynu gibi bir boğaz. Nereli bu? Her yöreye oturur bir tip. Dili belli belirsiz Orta Anadolu'ya çalıyor. Ankaralıdır. Kurt da kurtçu değil belki. Hırgürleri ondan. Başka bir şey vardır. Yalnız onunla olmaz. Recai Bey deminki sözlerinin şaka ölçüsünü kısıtlamak gereğini duymuş gibi pek konuşmuyordu artık. Malik Bey'in yeniden alıp yapay bir coşkuyla söylediği şeylerin sonunda eklediği Recai Bey'lere de başını sallamakla karşılık veriyordu sadece. Bir mimar arkadaş daha görevlendirmek gerek değil mi Recai Bey? Güvercinlik'teki köyün muhtarı bayağı uyanık bir adam Recai Bey. Bizim anketler projesi İspanyolların uygulamasından başarılı olacak, göreceksiniz Recai Bey. Yemekten sonra ağır ağır yürüdükleri kızgın güneş altındaki belediye alanında Recai Beylerle rahmiler veda sözcükleri teşekkürlerle ayrılıp uzaklaşırken Malik'in artlarından şöyle bir bakışı yemekteki bütün çabasını yaslamak gibi göründü muhtara. Değil mi Malik Bey? Muhtara da çeki bu ara verdi. Muhtarın İstanbul'dan getirteceğini söylediği bonolara da şöyle bir baş sağladı. Nasıl kendine güvenli herif? Gene geleceğiz dediğine göre gelecektir. Bakalım bize ne getirecek? Aslında çok söylemişti Malik Bey'e. Elindeki uzun vadeli birkaç bonoyu Malik Bey'e faizsiz iteliği vermekti isteği. Olmadı. İstanbul'da ödenmiş bir bonodan da ortağa 100 bin lira göndermişti. Durum kötü sayılmazdı artık. Tekne yüzü yüzecek. Sabah akşam otelin önünde denize dalıp çıkmalar dışında teknenin yanındaki marangoz demirci ile otel arasına gidip gelmelerle geçiyordu günleri. Sıcaklar tepedeydi. Yumuşamaya doğru bir dönüş beklenir artık. Ağustos sonu. Otelden çıkmaktan vazgeçmişti. Mahalle arasında bir pansiyonda bu rahatlık bulunur mu? Fatoş nasıl uğrar canını çekti mi? Mevsimin geçmiş olmasına bakmadan butiğe elverişli bulduğu bir iş yerinin peşindeydi Fatoş. Kışın da kalmayı düşünüyordu. Bir akşamüstü otelde Fatoş'la yorgun düştükleri Kayrola'da sırt üstü sessiz dinleniyorlardı ki kapı vuruldu birden. İrkilerek doğruldu muhtar. Fatoş hiç oralı olmamıştı. Sessiz kaldılar. Kapı bir kez daha vuruldu. Gene ses çıkarmadılar. Kapıdaki ayak sesi uzaklaştı. Fatoş'a baktı muhtar. En küçük irkilme evecenlik göstermemişti. Muhtarın korkuyla ilk aklına gelen Rahmi olmuştu oysaki. Nergis mi? Daha sabah gördüm onu. Fatoş'un umrunda bile değil. Muhtar bir şeyler söylemeye kışkırtmak ister gibi. Rahmi ise dedi gitmez aşağıda bekler. Fatoş duymamış gibiydi. Ağırca doğrulup indi Kayrola'dan. Giysilerini geçirmeye başladı. Muhtar iyice bozuluyordu. Karı koca birlikte tuzak mı kuruyorlar yoksa? Yavaşça ekledi. Pek umrunda değil. Fatoş buzunu geçirirken baktı muhtara. Söylemiştim sana dedi. Neyi söylemiştin? Artık hiçbir şeyin umrumda olmayacağını. Duraladı muhtar. Sürdürmeli mi yoksa kapatıp geçmeli mi? İkircikli bakıp durdu bir süre. Sormaktan alamadı kendini. Peki Rahmi nasıl karşılar bunu? Fatoş çantasına aldı. Bir sigara yakıp dumanını üfledi. Dönüp sonunda sordun işte der gibi baktı muhtara. Günlerdir beklemişti sanki. Merak ediyorsun değil mi dedi. Ses çıkarmadı muhtar. Yo ettiğim falan yok mu diyeceğim. İnanacak da bakışlarında kim var kızın. Boşuna korkuyorsun muhtarcığım dedi. Senden bir şey istemeyeceğimi söylemiştim. Soğuk bir gülücük vardı Fatoş'un göz bebeklerinde. Pencere tünün gölgelediği koltuğa çöktü yavaşça. Sürdürdü konuşmasını. Bıktığımız gün keseriz bu işi. Sen yoluna ben yoluma tamam mı? Muhtar da gülümsedi. Tamam dedi nasıl istersen. Karyola'ya ilişti. Suskun bakışıp durdular bir süre. Fatoş bir şey bekliyordu sanki. "Sormuyorsun değil mi?" dedi birden. Aynı soğuk kinli bakışla ekledi. "Merak etmiyorsun değil mi?" Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı muhtar. Fatoş kalktı. Yaklaşıp aynada kısacık kesilmiş saçlarını elleriyle düzeltirken "Seninle evlenmeyi bile kurmuştum bir zamanlar," dedi. "Düşlerime bile girerdi. Şimdi ayaklarıma kapansan olmayacak şey bu. Gül istersen muhtarcığım, kapanmayacağını biliyorum. Söz gelimi işte. Erkek dediğin üç aşağı beş yukarı hepsi aynı bokun soyu. O puşta olan Amerika'dan beni bıraktığını bildirince öleceğim sandım. 3 aylıkta pici vardı karnımda. Şaştın değil mi? Şaşacağın daha neler var dünyada. Merak eder de sorarsan her şeyi konuşuruz dostça. Bana en yakın erkeksin ne de olsa. Hiç değilse şimdilik. Hoşça kal." Bir şey sormasına bırakmadan kapıya yöneldi. Çıkıp gitti hemen. Düşüncelere batıp kaldı muhtar. Gün günden sanki bir başka Fatoş çıkıyor ortaya. "Şimdilik," diyor, "en yakın erkekmişim. Başkaları da olacak. Belki de var. İlişkimizin ölçüsü belli. Niye benden aynı yakınlığı göstermeyeyim? Kıskanacak mıyım?" Fatoş'tan aldığı cinsel tadı, bugüne dek başka bir kadında bulamadığı düşüncesini gülünç bulmaya çalıştı. Gülemedi. "Ayağına kapansam evlenmezmiş benimle." Buna da gülemiyordu nedense. Yavaşça kalktı, çıktı odadan. Kapıyı kilitleyip merdivenlere yürüyordu ki yandaki koridorda açılan bir kapıdan Nergis'in çıktığını görüp durakladı. Nergis de şaşalar gibi baka kalmıştı. Kapısında o soluk esmer kızı görünce o da yanımsadı. Demek kızı tanıyor Nergis. Çabucak yürüdü. "Merhaba," dedi. Nergis toparlandı. "Merhaba," dedi. "Kapını vurdum, yoktun." "Ha, sen miydin?" dedi muhtar. "Uyuyordum. Bir ses duydum, aldırmadım." Soluk kız tedirgin bakıyordu sanki. Nergis toparlandı. "Babam," dedi. "Filiz." Bu kısa tanıştırmadan sonra dönüp elini sıktı kızın. "Haydi hoşça kal Filizciğim," dedi. "Bir isteğin olursa telefon et. Telefonumuz açıldı. Geçmiş olsun. İyi günler." Filiz başıyla selamladı muhtarı. "Sağ ol, güle güle," deyip örttü kapıyı. Merdivenlerden inerlerken "Kim bu kız?" dedi muhtar. "Yüzü yabancı gelmemişti bana da." Alaya vurdu Nergis. "Güzel kızların yüzü yabancı gelmez sana," dedi. "Bir iki karşılaştık burada. Daha önce görmüş gibiyim." Sokağa çıkarlarken "Olabilir," dedi Nergis. "Ankaralıdır. Bizim okuldaydı. Rahatsızlanmış. Koridorda karşılaştık seni bulamayınca." "Haydi eyvallah. Korhan bekliyor. Yarın yüzmeye mendireye gelsene." Gülerek sokakta hızla uzaklaşan Nergis'in ardından bakarken kafasında kımıldayıp duran Fatoş'un üstüne Filiz'in soluk resmi yapışıverdi. Bir gün otelin önündeki kumsalda güneşlenirken görmüştü. Koskocaman kara gözlükleri ardında yüzü güçlükle seçiliyordu. Bikini mayo içindeki çıplak, çekici yapısı gözlüğün peçelediği yüzünü açıklığa kavuşturuyor gibiydi. "Ben de bu kızı bir yerden, bu yüzü, bu ölçülü gövdeye bağlı biçimde belleğinde arayıp durmuştu bir süre. Biliyor da anımsayamıyor gibiydi. Belleğindeki bu arayış şimdi daha da güvenli başlamıştı. Nergis'in arkadaşı ise gördüm belki de. Ya benzetiyorum, Filiz. Ne arar burada bir başına? Yaralı belki, sevdiğine küslüyse. Yaklaşıp avuçsak kızcağızı. İzin verse her türlü özveriyi göze alırdın. Alman mı diyeyim? Yazık değil mi yavrucağa? Filiz. Ne Filiz'i? Sen dalsın kızım. Her yaprağın altında ballı meyvelerin sakladığı ince uzun dalsın. Ta ucuna kadar tırmanmak gerek. Rahatsızlanmış. Neresinden zoru ki? Bir geçmiş olsun bile diyemedik. Dersin. Bir yolunu buluruz belki demenin. Bakalım daha ne kadar süre delikanlı sanacaksın kendini. Önce Fatoş'a soracaklarım var. Ne soracağım? Neyi soracağı, sorup sorması gerektiği birkaç gün boyu takılıp kaldı kafasına. Bir türlü rastlaşamadığı Filiz'in her giriş çıkışta karşısına dikilen loş koridora kapalı kapısıyla butik için uygun iş yeri peşinde koşturmaktan odaya gelemeyen Fatoş'un sıcak düşü belleğine yan yana yerleşmişlerdi. Bir sürü de soru. Balkonda bir akşam karanlığı kumsaldan kahvelere doğru çabucak yürüyüp geçen karaltıyı Recai Bey'e benzettiğinde öğrenmek istediği şeyleri Fatoş'a sormakla yenilmiş sayılmayacağını artık inandırmıştı kendini. Sabah rastlamıştı Fatoş'a. Sokakta ayaküstü konuşmuşlardı. Rahmi İzmir'deymiş. Madalet Hanım hastalanmış. Üşütme gibi. Burada kalışları o yüzden uzamış. İş yerini de bulmuş Fatoş. Anlaşma yapacaklarmış bugün. Dolgun'da bir hava parası ödüyorlar. Peki nereden bunlar? Kısa kesmişti Fatoş. Soracağına çağırırsın beni der gibi bakıp ayrıldı. Karanlık balkonda geç saate kadar dalıp kaldı muhtar. Burundaki otelden, çevredeki gazinolardan, lokantalardan fışkıran Alaturkalı, Arafrangalı kadın erkek cırlamalarıyla yüklü, çeşitli saz, plak, hoparlör sesi, birbirlerine gırtlağına sarılıp boğuşarak içine devrildikleri öndeki güzelim koyuda dayanılmaz biçimde çirkinleştiriyordu. Denize indirilen teknenin donatımı biter bitmez açılıp gitmeli buralardan. Önce bütün Akdeniz kıyıları, sonra İstanbul. Nereden çıktı İstanbul? Hani buraya yerleşecektin? Bir yere, hele İstanbul'a gitmek yoktu artık. Sen de inandın. İnanılmayacak nesi var? Teknemle İstanbul'a gidip dönmek öteden beri düşlediğim şey. Adalarda, boğazda dolaşmak, bebek koyunda demirlemek, Karadeniz boğazından çıkmak, yöredeki balıkçı köylerine, İriva deresine yanaşmak, gelecek yıl artık, bu yıl geçti, serttir Karadeniz. Tekne bitince buradakilere bir şölen önce, 24 saat inlemecesine çevrede cümbüş, Karaincir, Bağla, Karaada, Yalı Çiftlik, Oraklar, Filiz'e de söylerim dergise, onu da alsın. Buradaysa o vakit. Çoktandır burada o. Neyin nesi bu kız? Odasından da mı çıkmıyor bugünlerde? Denizde, kumsalda da yok. Resepsiyondaki görevliye sorsam mı? Hastaydı, merak ettim filan gibi. Bizim kızın arkadaşıdır da bu saatte mi? 12'ye geliyor. Şu rezil curcuna bitse de yazsam. Onun bitmesini beklersen, alıştık artık da bu gece nedense her şey batar oldu. Yalnızlığını duymaya başladı. Yaşlanmak bu belki. Evet bu. Bir de kızın yerindeki gençlere duyduğun istek var ya, Filiz diye takman kafana. İşte bir de tez yoruluyorum artık. Girip yatmalı. Buzdolabında biraz cin olacak. Yatarken bir şeyler içmek iyi geliyordu sinirlerine. Odaya girip ışığı yaktı. Bardağı yeşil mandalina kesti. Küçük buzdolabından çıkardığı cin tonik buzlar koydu. Odada ayaküstü ara sıra ağır adımlarla dolanarak içmeye başladı. Birden çakılır gibi kaldı olduğu yerde. Basketbolcu Banu değil mi bu kız? Ankara Koleji'nde Nergis'le. Peki niye Filiz? Kızla kaçıyor gibi. Bir anlam veremedi önce. Savunmalarını yaptığı gençler geldi aklına. Birisi aylarca değişik kimlikle bir otelde saklanmıştı Alanya'da. Lüks bir otelde. Yadırgı duygular belirdi içinde. Yoksa Nergis'te, sanmam. Bütün bu saldırılara, bu tür örgütlenmelere karşı olduğunu kaç kez söylemişti Korhan'da. Bu kızın öyle olduğunu nereden çıkardın şimdi? Kuruntu. Olabilir de kızın da kuruntu yaratan bir görünümü yok mu? Var. Hem de az buz değil, çok var. Koltuğa ilişti. Elinde basket topuyla ceylan gibi koşan, atılan, sıçrayan, top yürüten Banu. Bütün açıklığıyla gözlerinin önündeydi şimdi. Topu topu bir iki kez gitmişti okulun maçına. Okul basket takımının toplu fotoğrafları vardı evde. Nergis'le yan yana olacaklar. O zaman da en çekicisi gelmişti takımın. Peki şimdi niye? Fırlayıp gitmek, Nergis'i bulmak, sorular sormak geliyordu içinden. Çok söyler de bir de tersler beni. En iyisi alay alarak sözünü etmek. Yarın yemeğe götüreyim şunları. Banu'yu da çağırsana diyeyim Nergis'e. İçkisi bitmişti. Uykusu da iyice kaçmıştı tersine. Kalkıp ağır ağır bir iki adım daha dolandı odada. Kız çok değişmiş. Onun için tanımadım. Salt değişme değil, olgunlaşma. Çıkıp kentin sokaklarında biraz dolaşmak isteğiyle dönmüştü ki kapı vuruldu hafifçe. İrkilir gibi oldu nedense. Fatoş mu? Açtı birden. Resepsiyondaki çocuktu. Telefon muhtar bey dedi. İstanbul arıyor. İstanbul mu arıyor? Fırladı. Çabucak indi merdivenleri. Selami olmalı. Pek aramaz. Önemli bir şey demek. Bonolar protesto mu? Masada boş bekleyen alıcıyı kaldırdı. Buyurun ben muhtar. Alo. Cızırtılar, karışık, ince kadın sesleri. Muhtar bey mi? Bir dakika bekliyorum. Ne Allah'ın belasıdır şu telefonlar. Kanallar bozuldu diye kapatabilirdi şimdi. Eve cennet doluyordu içine. Selami'nin sesini duyunca birden daha da arttı. Uzaktan cızırtılı bir sesti. Ne diyor bu? Söyle ben muhtar. Biraz bağır Selami, duyamıyorum. Duymakla duymamak arası öğrendiği yetmişti. Bu akşamüstü yazıhanelerine bomba atmışlar. Can kaybı yokmuş. Ara duvar yıkılmış. Bazı dosyalar yanmış. Yapanlar araştırılıyormuş. Daha saptanamamış. Muhtar geliyor muymuş? Birden kendini olup bitenlerin öylesine dışında duydu ki. Bana ne diye söylersin bunları diye bağıracaktı az kalsın. Yarın ararım deyip kapattı telefonu. Ne diye arayacağım? Oraya niye gideyim şimdi? Orada olsam buraya koşmak doğru olurdu belki. Korkuyorsun. Korkmaz da ne halt edersin. Kimin nereden saldıracağı belli değil ki. Yazıhaneye niye bomba atarlar? Bana mı? Selami'ye mi bu? Belki de solcular attı. Selami solcuları sevmez. Hele ben de ayrılınca iyice sağ. Ne sağı ne solu be. Paradan başka ne biliyor o herif? İyi ya, para için bir bok yemeye kalktıysa dosyalar yanmış. Benim için bitti o işler. Otelin önüne çıktı. Sokakta dalgın bakınıp durdu bir süre. Yürümeye başladı. Ellerinde külah dondurmalarını yalayarak gelen Çakırkeyi Fatoş'la bugünlerde pek sıkı fıkı arkadaşı, seviciliği yaygın söylentili Günnaz görününce bir yan sokağa sapı vermek geldi içinden. Yakalanmıştı. Daha uzaktan tamam diye bağırdı Fatoş. Muhtar beni götürür. Sen dön istersen Nazlı Sultan. Dondurma yer misin muhtar? Yaklaşıp yaladığı dondurma külahını Çakırkeyiflikten de öte sulukla uzatmıştı. İstemem anlamına başını çekti muhtar. Donukluğu, suskunluğu göze batacak gibi olmalıydı ki Günnaz'dan ayrılıp da birkaç adım atınca döndü Fatoş. Ne o dedi, bir sıkıntın mı var? Kırmızı etli dudaklarını alaylı gülümsemesine oturtmuştu Fatoş. Günnaz'la yan yana görünce mi bozuldun anlamına bakıyor belki. Buradaki her söylenti doğru olsa, doğru olsa ne olacak, bana ne? Erkeklerden yüz çevirip kadınlara mı koşacak Fatoş? Erkeğin tadını iliklerine kadar duymuş bu kadın, kolay kolay, hiç belli olmaz. Eşcinsellik öylesine yaygın ki burada. Bakarsın özenir. Karı ipini kopardı. Fatoş alaylı gözlerini sapladı muhtara. Ne oldun dedi. Önce saklamak geldi muhtarın içinden. Beceremedi. Ağzından dökülür gibi. Yazıhaneye bomba atmışlar dedi. Selami telefon etti demin. Duraklayıp kaldı Fatoş. Yüzündeki alaylı gülümsemeyle birlikte çakır keyifliği de uçmuş, ayılmıştı sanki. Söyleyecek şey bulamamış da kabaka kalmıştı. Toparlandı. Ölen filan dedi yavaşça. Yok. Yürümeye başladılar. Uzunca bir suskunluktan sonra önemsediğini belli etmeyen kırık dökük bir sesle ''İyi ki buradasın'' dedi. ''Gerçekten iyi ki buradayım. Buradan bir yere gitmeye de niyetim yok.'' Yürüdüler. Sokaklar boş, sessizdi. İç limanın kıyısındaki palmiyelerin altında bir kanepeye oturdular. Eve gitmeyi hiç mi hiç canı çekmiyordu Fatoş'un. İnsanı sevişmeye çağıran bir geceydi. Tatlı, serin, ay ışıklı. Gene de bir istek duymuyordu muhtar. Fatoş'ta da yoktu böyle bir istek belirtisi. Susuyorlardı sadece. ''Korktun mu?'' dedi Fatoş yavaşça muhtara dönüp. ''Korktun mu?'' Gerçekten de bir korku filizlenmeye başladı muhtarın içinde. Bomba olayını yeni yeni algılıyordu sanki. 4. kaset 1. yüzün sonu.